Merhaba, Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Seyit Hanım.
Şimdi yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Dolayısıyla bizler de çeşitli partilerle konuşmayı sürdürüyoruz. Öncelikle şöyle başlayalım isteriz sizinle de. Şimdi yerel seçimler, özellikle genel seçimlerin arkasından gelmesi sebebiyle de ve genel seçimlerde emek ve demokrasi güçleri açısından beklenen tabloda oluşmayınca yerel seçimlere devreden bir süreç olmuştu aslında. Yerel seçimlere daha güçlü hazırlanacağız ve dolayısıyla elimizdeki bölgeleri kaybetmeyeceğiz, yenilerini ekleyeceğiz diye bir iddia vardı. Bu CHP için de geçerli olan bir iddiaydı. Emek ve demokrasi güçleri için de geçerli olan bir iddiaydı. Ancak şimdi bugüne geldiğimizde şunu görüyoruz. Emek ve demokrasi cephesi özellikle kuvvetli bir ittifak oluşturamadı. Ne büyük şehirlerde ne ilçelerde böyle kuvvetli ittifaklar göremedik. Bunun nedenini siz ne olarak açıklıyorsunuz?
Tabii öncelikle şu çok açık. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve parlamento seçiminde tek adam yönetimi yeniden hem parlamentoda çoğunluk sağladı hem de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devam ettirdi. Bugün geldiğimiz aşamada 2023 seçim sonuçlarından çıkarılması gereken ders daha geniş bir birliklerin oluşması, daha fazla işçi ve emekçilerin bu sürece katılması, yaşanan olumsuzluklar karşısında daha ileri ve sıkı güç birliklerinin oluşması beklenirdi ama ne yazık ki bu olmadı. Biz Emek ve Özgürlük İttifakı olarak o dönemde Yeşil Sol Parti'nin çatısında seçimlere girmiştik. Aradan yaklaşık bir yıla yakın zaman geçti ama henüz 2023'ün seçim değerlendirmesini bile yapamadık. Yani oturup bu 2023'teki genel seçimde ne oldu, hangi sonuçlar ortaya çıktı, ne gibi hatalar, eksikler oldu, doğru yanları neydi, yığınlar kitleleri bir mücadelenin içerisinde neden çekemedik gibi yani en temel sorulara yanıt verebilecek bir seçim değerlendirmesi ortak olarak yapamadık. Her partinin kendi seçim değerlendirmeleri olduğu hiç kuşkusuz ama toplamında bir ortaklık ve bir değerlendirme yaşanamadı. Zaten Millet İttifakı dağılarak gidiyor şimdi bugünkü yerel seçim sürecine. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kendisi de bugün geldiğimiz noktada yerel seçimlerde bir ortaklık sağlayamadı. Sadece Emek ve Özgürlük İttifakı değil, onun dışında kalan sol sosyalist partiler, emek örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri de dahil olmak üzere yerel seçimi oturup konuşma imkanları bile çok sınırlıydı. Bazı alanlarda kısmen bir takım tartışmalar oldu, görüşmeler oldu ama bunlar da sonuçta bir birlik olarak, ortak bir seçim çalışması olarak, bir ittifak süreci olarak sonuçlanmadı. Dolayısıyla bugün tek adam iktidarın karşısında emek ve demokrasi güçleri, Millet İttifakı da dahil olmak üzere, burjuva siyasal partiler de tabii bu işin bir parçası, yani Cumhur İttifakı karşısında dağınık gidiyorlar seçim sürecine. Burada şurasını ifade etmek isterim ben. Biz parti olarak tabii bu seçim sürecinde tek adam iktidarının yenilgiye uğratılması, zayıflatılması, elindeki mevzileri kaybetmesi konusunda diğer demokrasi güçleriyle bu süreçte böyle bir ittifakın üzerinde, böyle bir birliğin üzerinde ortaklaşmak istedik. Bütün çağrılarımıza rağmen bu olmadı. Burada Emek Partisi olarak şunu çok net ifade edeyim ki partimiz bu süreçte elinden gelen bütün imkanları, olanakları, çabayı, çağrılarını açıklıkla yapmıştır. Hem sol sosyalist partilere, hem diğer güçlere çok açık biçimde yapmıştır. Ama gelinen noktada siz de ifade ettiniz, bir yerel seçim sürecinde parçalı gidiliyor. Tek adam yönetimi daha önce kaybettiği büyük şehirler, İstanbul, Ankara, diğer büyük şehirlerde dahil olmak üzere bunları almak üzere, bunları yeniden kazanmak üzere çok ciddi bir çalışma sürdürdüğünü biliyoruz. Bütün sermaye güçlerini, en azından kendisini destekleyen sermaye güçlerini arkasına yığmış durumda. Kendisini destekleyen kimi emek örgütlere demeyelim, bazı sendikalar var arkasında. TÜSİAD'ı, TOB'u, MÜSİAD da dahil olmak üzere. Tabii TÜSİAD'ın farklı kanatlarından bahsediyorum. Belki toplam değil ama bir bölümü de bugün tabii başka anlayışları destekliyor. O açıdan da bu süreç toplamda demokrasi güçleri açısından iyi bir sınav olmamıştır. Yani birlikte seçim çalışmasını götürebileceğimiz, önümüzdeki döneme de umut olabileceğimiz, umut aşılayabileceğimiz bir süreç olmadı. Bunun sorumluluğunu tabii ki seçimden sonra da, yani 1 Nisan'dan itibaren de bunları tartışmamız gerekiyor. Evet.
Peki bunun nedeni olarak ne görüyorsunuz? Yani bir neden, Emek Partisi bunun nedeni olarak ne görüyor birleşilememesinin? Örneğin şu hatırlatmayı yapalım. Dersim, Hatay gibi illerde kamuoyuna da yansıyan çeşitli tartışmalar olmuştu. Yıpratıcı tartışmalar da olmuştu aslında. Yani hem buraları nasıl onardınız ve yol yürüyorsunuz diye soralım. Hem de bu bir araya gelinememesinin nedenini nasıl açıklıyorsunuz?
Şimdi şu, ya bir kere ben hani toplamda bir araya gelinememesinin birkaç nedeni var, bir tane nedeni yok. Örneğin kimi partiler açısından işte genel seçimde belli bir oy aldık. Hani biz bu oyun altına düşmek istemiyoruz, oyumuzu korumak istiyoruz diyen bir anlayış söz konusu. Ya da ben sol sosyalist partilerle bir aradaydım ama bu sol sosyalist partilerle yürümenin çok gerçekçi olmadığını, kendi kitle tabanına bunu yeterince anlatamadıklarını, esas başka alanlarla, başka siyasal yapılarla, çeşitli burjuva kesimlerle bir araya geldiklerinde kazançlı çıkacaklarını da iddia eden kimi kesimler var, kimi siyasal anlayışlar, partiler var. Bazıları işte Kürt sorunun olduğu yerde ben olmam diyen bir yapılardan bahsetmek mümkün. Ya da işte ya işte sonuçta hani memlekette bu işler bir şekilde gidiyor. Ben diğer kimi burjuva partilerin belediye mensubiyetlerinde görev alarak bu dönem onu destekleyerek bu süreci geçiştiririm diyen bir anlayıştan bahsetmek mümkün. Bunların toplamını düşündüğünüzde işte zaten hani bir birliği sağlamak, ortaklaşmayı sağlamak çok mümkün olmadı. Burada şunu ifade etmek isterim özellikle. Burada temel sorun işçi sınıfının yaşamış olduğu problemler, Kürt halkının yaşamış olduğu problemler, kadınların, gençlerin yaşamış olduğu problemler. Yani işte iş cinayetlerinden, kadın cinayetlerine, işte MESEM'lerden, ÇEDES projelerine kadar, yoksulluğa kadar, emeklilerin yaşamış olduğu yoksulluğa kadar bir dizi problem ve sorun karşısında esas sorumluluk taşıması gerekirken ne yazık ki kendi küçük burjuva çıkarları, kendi küçük dünyalarındaki kimi mevzileri korumak adına yapılamayan ittifaklar var. Bir araya gelinmeyen süreçler var. Bunun sonucu hem Türkiye işçi sınıfına hem Türkiye'deki yaşayan bütün emekçilere olumsuz yönde yansıyacağı açık. Yani hele ki Erdoğan tek adam yönetimi bu seçimlerden yeni mevziler kazanarak çıkarsa, daha önce kaybettiği belediyeleri alırsa, hiç kuşkusuz hem anayasa dahil olmak üzere, hem faşizmin inşa edilmesi yolunda yeni adımlar da dahil olmak üzere, kimi burjuva muhalefet partilerini de baskı altına alarak dağıtıp etkisiz hale getirmek üzere birçok yol ve yöntemi deneyecektir. Bunun yollarını açmış olacaktır. Burada mesele siyasal partilerin kendi çıkarları değil. Öncelemesi gerektikleri şey, yani öncellenmesi gereken şey, Türkiye'de yaşayan işçi sınıfının ve emekçi halkın, ezilenlerin sorunlarına çözüm noktasında nasıl yaklaştığımızdır. Ben iki belediye eksik alabilirim. Ben üç tane meclis üyesini eksik alabilirim ama toplamda bu ülkedeki yaşayanların nasıl bir süreç bekliyor bizi? Nasıl bir süreçten geçiyoruz? Buna nasıl ortak bir çözüm bulabiliriz? Ortak direnme noktaları nasıl gösterebiliriz? Buradan yaklaşmamız gerekiyordu. Buradan yaklaşılmadı. Bu hem seçim sürecinde, diğer meselelerde ne yazık ki böyle sonuçlarla karşılaşıyoruz. Herhalde halkımız, işçiler, emekçiler, demokrasi güçleri bunları değerlendirecektir yani.
Evet, peki şimdi bir yandan artık sayılı günler kaldı. Stratejiler ve taktikler belli oldu ve seçim çalışmaları devam ediyor. Emek Partisi hem seçim çalışmalarını nasıl yürütüyor diye soralım, hem de adaylarınızı belirlerken nelere dikkat ettiniz?
Şimdi bir kere biz seçim çalışmalarına öncelikle çıkardığımız bir platformumuz var. Yerel seçim platformumuz var. Diğer siyasi partilerle, diğer burjuva partilerle aramızdaki ayrımı net ortaya koyan bir seçim platformu hazırladık. Yani bugün Türkiye'de nedir yerel yönetimler, ne anlamak gerekir, nasıl ele almak gerekir meselesine dahil olmak üzere. Bir diğer şey, yerelde öncelikle biraz önce size ifade ettim, hani merkezi düzeyde ittifakların oluşması için uğraşırken aynı zamanda yerel düzeyde de ittifakların oluşması konusunda çabalarımız oldu. İllerde, ilçelerde, mahallelere varana kadar hani buralarda bir takım tartışmaları sürdürdük. Ve kendi adaylarımızı da belirlerken öncelikle biz tabii işçi adaylarla, yani halkın içerisinde mücadele etmiş, kadınların içerisinde mücadele etmiş, gençlerin içerisinde mücadele etmiş, halka değmiş, halkla birlikte bütün sorunları paylaşabilen, onların içerisinde hayatını sürdüren adayların olmasına dikkat ettik. Bu Emek Partili üyelerden olabilir, Emek Partili yöneticilerden olabilir, halkımızın içinden de olabilir. İşçilerden, kadınlardan, gençlerden, partimizin dışındaki kesimlerden de olabilir diye. Adaylarımızı böyle tartıştık, böyle konuştuk, çağrılarımızı böyle yaptık. Yani emekten yana olan herkesin, Emek Partisi'nin, işçi sınıfından yana olanların, kadınlardan, gençten yana olanların, bugünkü iktidara karşı mücadele edenlerin partimizin saflarında aday olabilirler, olmalılar diye görüşmelerimiz oldu. İş yeri temsilcileriyle, kadın mücadelesinin içerisinde önde gelen kadınlarla, gençlerle, her alanda böyle görüşmelerimiz oldu. Adaylarımızı böyle tespit ettik. O yerelden olmasına özellikle dikkat ettik. Tabii hepsi böyle olmamakla birlikte ama özellikle o yerelin insanları olmasına özellikle dikkat ettik. O açıdan bir de tabii o bölgedeki genel olarak hem partimizin de kendi üyeleri içerisinde eğilimleri de alarak adaylarımızın tespiti yolunda bir çalışma sürdürdük. Geldiğimiz noktada merkezi yoklamada diyebileceğimiz bir anlamda böyle bir süreci sonlandırdık ve adaylarımız bugün açısından müracaatlarını ettiler. Bulundukları yerlerde çalışmalarına başladılar.
Evet. Peki biraz da teknik bilgi verir misiniz bize? Yani kaç il ilçede adayınız var? Kaç büyük şehirde adayınız var?
Şimdi bizim toplam 43 ilde seçime giriyoruz. Yani 81 ilin içerisinde 43 ilde seçime giriyoruz. Bunların 16'sı büyükşehir, 2 tanesi büyükşehir dışındaki iller. Ve aynı zamanda da 264 ilçede toplam seçime giriyoruz. Bu 264 ilçenin 39'unda ilçe belediye başkan adayı çıkardık. 403 tane belediye meclis üyesi adayıyla bu 264 ilçede seçim sürecine dahil olduk. Toplamda da 514 tane adayımız var. Yani Türkiye genelinde 514 tane adayımızla biz bu seçim sürecinde işçilere, emekçilere kendi platformumuzu anlatmak, partimizi anlatmak üzere de sahadayız. Sadece adaylarla değil tabii, bütün üyelerimizle, çevre çeper ilişkilerimizle bu sürece dahil olduk. Burada şunu ifade etmek isterim. Toplam 514 adayımızın 160'ı kadın adaylar var ve 354'te erkek adayla biz bu seçime katılıyoruz. Şimdi tabii Türkiye biliyorsunuz 81 il, yani toplam olarak burada 43 ilde katıldık seçime. Bölgede kayyum atanan hiçbir yerde aday çıkarmadık. Yani orada DEM Parti'nin adaylarının kazanması, oradaki mücadeleye destek, oradaki devletin atamış olduğu, iktidarın atamış olduğu kayyumlardan geri almak üzere de DEM Parti'ye desteklerimiz, yani o çalışmanın içerisinde olacağız. Partimizi anlatacağız. Partimizin mücadelesini, yerel seçim platformunu anlatacağız ama DEM Parti'ye de oy verilmesini isteyeceğiz. Oylarımızı da DEM Parti'ye bölgede kayyum atanmış yerlerde vereceğiz. Onun dışında aday çıkarmadığımız iller var. Örneğin İstanbul, örneğin Ankara, Antep gibi büyük iller var. Orada da aday çıkarmadık. Burada da temel olarak bu illerin Erdoğan'ın özellikle tek adam yönetiminin geri almak üzere bu illerde hazırlık yaptığını biliyoruz. Bunlar aynı zamanda Türkiye'deki rant ekonomisinin yerel yönetimlerde en fazla döndüğü iller. Burada belki şu söylenebilir, var olan mevcut yerel yönetim anlayışı gerçekten rantçı değil mi? Halkçıl bir belediyecilik yönetimi anlayışı var mı? Hiç kuşkusuz bizim bugün buraları eleştirmekle beraber, bugün halkçı bir belediyeciliği, emekten yana bir belediyeciliği yapmadıklarını bilerek söylüyorum bunu, eleştirmekle beraber ama tek adam yönetiminin de eline geçmemesi için buralarda aday çıkarmadık. Ama bu şu anda hala tartışma sürecimiz devam ediyor. Bu illerde diğer demokrasi güçleriyle yeniden bir ortaklık nasıl sağlanabilir? Yani büyükşehirde diyebiliriz ki 5 tane talebimiz var. Bu 5 talep için biz İstanbul'daki demokrasi güçleri olarak bir araya geldik ve bugünkü yerel yönetimde bulunanlardan şu taleplerin kabul edilmesini isteyelim. Bu anlayışla hareket etmelerini isteyelim ve süreç daha var sonuçta, 26 günlük bir süreç var. Burada hala ortaklaşılabileceğini düşünüyoruz yani. Bugün halen bunun içerisinde mevcut yönetimde dahil olmak üzere ortak açıklamalar, ortak duruşlar olabilir. Ankara için de olabilir. Başka aday çıkarmadığımız iller için de bu mümkün. Çünkü 1 Nisan'dan itibaren de Türkiye'de ortak bir mücadelenin zeminine ihtiyaç var. Bugünden bunlar kurulabilir. Yani herkes kendi partisi olarak seçime girmekle beraber biz yine de yani buralarda ortaklaşmanın sağlanabilmesinin yol yöntemlerini aramayı sürdüreceğiz.
Yani İstanbul, Ankara gibi kritik büyük şehirlerde henüz kime oy vereceğiniz belli değil.
Değil tabii. Biz tartışıyoruz bunu. Oy vermenin ötesinde buralarda halen birlikler oluşabilir mi? Yani her parti kendi adayını belirlemiş, çalışmasını yapmış olmasına rağmen bir takım asgari müştereklerde, en acil taleplerde birlikte olabilir miyiz? Örneğin İstanbul gibi bir kentte Kanal İstanbul diye bir bela var, yani İstanbul halkının sırtına yıkılacak olan, onların vergisiyle, onların emekleriyle bir Kanal İstanbul belası var. Bu beladan nasıl ortak kurtulacağız meselesi. İkincisi, deprem riski İstanbul'un en temel sorunlarından bir tanesi. O zaman Kanal İstanbul ve deprem konusunda ortaklaşabiliriz. Bunun imkanları, olanakları fazlasıyla var. En azından bu iki talep üzerinden ortak bir bildirge hazırlanabilir. Ortak bir deklarasyon hazırlanabilir. Emek örgütleri olur, siyasi partiler olur, dernekler olur, meslek örgütleri olabilir, adaylar olabilir. Yani hani bu meselede diyebiliriz ki İstanbul'daki şu kadar belediye başkanı, meclis üyesi, adayı bu iki talep üzerinden ortaklaştı, birlikte hareket edecek diyebiliriz. O zaman bu meselede az çok çözülmüş olabilir yani, hani bu şehirlerle ilgili. Bir şey daha ifade edeyim. Hani demin bizim adaylarımızla ilgili ifade ederken bizim tabii ki şu, yani işçilerin toplam bu adaylarımız içerisinde en fazla işçi arkadaşlarımız aday gösterdik. Yani burada bunun özellikle altını çizmek isterim. Yani işçi sınıfımız kentleri de yönetmeye aday, mahalleleri de yönetmeye aday, şehirleri de yönetmeye aday bu birikimle, bu anlayışla, bu tutumla devam ediyorlar. Evet. Urfa Haliliye'de biliyorsunuz Özak Tekstil'in işlerinden bir arkadaşımız orada Haliliye Belediye Başkan adayımız. Gebze'de yine bir petrokimya işçi arkadaşımız Sinan Karataş orada belediye başkan adayımız. Antalya'da Elif Bilentaş, gıda işçisi arkadaşımız, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Ve aynı zamanda bazı merkez yöneticilerimiz de bu dönemde partimizin öncelikli çalışma alanlarında görev ve sorumluluk aldılar. Evet. Örneğin Bursa'da, Kocaeli'nde, Balıkesir'de, Trakya'da merkez yöneticilerimiz Büyükşehir Belediye Başkan adayları olarak da görev sorumluluk aldılar. Burada partimiz şunu öncelledi. Partimizin öncelikli çalışma alanları var. 14 büyük kent, sanayi bölgesi. Bu sanayi bölgelerin içerisinde örneğin İstanbul'da, Tuzla ve Esenyurt'ta dahil olmak üzere Gebze yine öncelikli sanayi bölgemiz. Trakya'da Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Lüleburgaz öncelikli sanayi havzalar olarak buralarda emek sermaye mücadelesinin de karşı karşıya geleceği, bugünkü iktidarın bütün uygulamalarını da teşhir edebileceğimiz, çözüm önerileri de sunabileceğimiz bir çalışma olarak ele aldık. Bir seçim süreci olarak da ele aldık.
Evet, şimdi İstanbul, Ankara gibi aslında kritik büyük şehirlerdeki tutumunuzda bir ısrar olduğunu anlıyoruz. Ama bu ısrarı daha iyi anlayalım istiyoruz. Az önce bir seçim platformu hazırladığınızdan bahsetmiştiniz. Bu seçim platformunu bize biraz daha anlatmanızı isteyeceğiz. Yani aslında şunu soruyoruz. Emek Partisi nasıl bir yerel yönetim öneriyor ki böyle bir tutum ve taktik geliştirdi bu seçimlerde?
Evet. Şimdi tabii yerel seçimde yani AKP'den CHP'ye, MHP'ye, DEM Parti'ye, TKP'sinden tipine kadar yani sol sosyalist partiler de dahil olmak üzere seçim beyannameleri açıkladılar. Burcu ve partiler açısından da işte bir halkçı belediyecilikten söz ediliyor. Böyle bir tartışma da yaratıyorlar ama esas olarak uygulamalara baktığımızda bunun böyle olmadığını görüyoruz. Yani 30 yıldır aynı kenti yönetip ben halkçı belediyecilik yapacağım iddiasında bulunan belediye başkanları var. 35 yıldır yönetimde olup ben halkçı belediyecilik uygulayacağım diyen belediye başkanları var. Dönüp bakıyorsunuz hiçbir mahallesinde 35 yıl boyunca oradaki emekçilere sorulan hiçbir şey yok yani. Ağaç mı dikeceksin, yol mu yapacaksın, altyapıyı mı değiştireceksin, park mı yapacaksın, işte toplu ulaşımla ilgili mi bir sorunu çözeceksin ya da işte eğer deniz kenarıysa denizle ilgili bir ulaşım sorunu mu çözeceksin, eğitim kurumlarına mı yardım yapacaksın, sağlık kuruluşlarına mı yardım yapacaksın? Yani neyse buralarda hiçbir sorulan bir şey söz konusu değil, olmamış da zaten. Burada temel olarak yerel yönetimler deyince o kentte yaşayan bütün işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, çocuklarınla yaşamı dahil olmak üzere engellilerin, göçmenlerin hani yaşayan herkesin bu sürece dahil olabileceği demokratik mekanizmaları oluşturmadan kent halkının yönetimlere katılması mümkün değil. Bugün gelinen nokta şu. Bir belediye başkanı seçiliyor. İşte orada yeteri kadar da hani nüfus oranlarına göre meclis üyeleri seçiliyor. Bütün 5 yıl boyunca belediye başkanı ne diyorsa o oluyor. Meclis üyeleri ne karar alıyorsa bu oluyor. Yani o şehrin ya da o kentin, o ilçenin, o beldenin bir mahallesinde sokak temsilcilerinin olmadığı, mahalle meclislerinin oluşmadığı, sendikaların, derneklerin, eğitim kurumlarının, sağlık kurumlarının, fabrika işçilerinin yani iş yeri temsilcilerinin de dahil olduğu, engelli yurttaşlarımızın temsilcilerinin dahil olduğu, kadınların temsilcilerinin dahil olduğu, üniversiteler varsa üniversitelerin dahil olduğu, eğitim kurumlarının yani her açıdan söylüyorum ilkokuldan lisesine kadar birçok eğitim kurumu var hani memleketimizde, ülkede. Onların dahil olduğu bir tartışma, bir platform, bir yerel yönetimler, meclisler oluşmadan bu kentleri böyle hani tek adamların yönettiği işte biraz daha öteye gidersek en fazla 20-30 kişilik belediye meclis üyelerinin el kaldırıp indirerek yönettiği kentler haline geliyorlar. Ve burada her türlü ranttan, her türlü istismardan, her türlü yağmacılıktan, kayırmacılıktan zaten böyle ele alınıyor ve böyle yaşanıyor. O açıdan da bütün bunların önünü kesmek için her şeyden önce bu demokratik mekanizmaları her yönüyle kurmamız gerekir. Kent halkının seçilmiş bir belediye başkanını geriye çağırma hakkı olmalı. Yani ben 5 yıl boyunca bu belediye başkanını seçtik, her türlü 5 yıl boyunca buna katlanacağız diye bir şey yok. Belediye meclis üyelerine katlanacağız diye bir şey yok. Bakın belediyelerin, her belediyenin, Büyükşehir İstanbul örneğin 85 bin çalışanı var. İlçe belediyelerine baktığımızda 3000, 4000 hani kamu emekçileriyle beraber çalışanları var. Bütün o yerel yönetimlerin yükü bu belediye emekçilerin sırtında, ama belediye emekçilerinin o belediyedeki kent yönetiminde söz hakları yok yani. Bırakın söz hakları olmayı, kendi ekonomik demokratik taleplerini dillendirdiklerinde, istediklerinde, elde etmek üzere eylem yaptıklarında, greve, direnişe gittiklerinde bunların nasıl bastırıldığını gördük yani biz sonuçta. Bu sadece AKP'li belediyeler açısından söylemiyorum. Diğer sol sosyal demokrat belediyelerde de bunları biz gördük, yaşadık, tanığı olduk yani. O açıdan yani orada mühendisiyle, sokaktaki süpürgecisiyle, park bahçeleri yapan işçileriyle, masa başında proje çizen memuruyla bir bütün olarak o belediyedeki her aşamada söz sahibi olması gereken bir yerel yönetim anlayışından bahsediyoruz. Çocuklar için kreşler olan, kadınlar için özel sığınma evleri olan, yani bütün bu kadına yönelik şiddetin önlenmesi de dahil olmak üzere her açıdan böyle bir kent yönetimi, kent anlayışı olmadan o kent yönetiminin demokratik olması, emekten yana olması, halktan yana olması beklenemez. Örneğin bir belediye başkanının o kentteki en yüksek işçi ücretinden, kalifiye işçi ücretinden daha fazla ücret almamalı. Ne ayrıcalığı var belediye başkanının ya da meclis üyelerinin? O açıdan hani bütün bu meseleler temel olarak tartışılması, konuşulması gereken, halka rağmen, o mahallede yaşayanlara rağmen hiçbir şeyin yapılmaması lazım. Eğer gerçekten ihtiyaçsa tartışılacak, son kararı yine halkın referandumla verdiği bir sürecin işletilmesi gerekir. Bütün bu süreçleri işletmeyen bir yerel yönetim anlayışı, bir belediyecilik anlayışı halktan yana olamaz. Bütçeler belirleniyor biliyorsunuz. Çok büyük bütçeler ortaya çıkıyor. Yani milyar dolarlık bütçeler oluyor büyük şehirlerde. İlçelerde yine milyon dolarlık bütçeler oluyor. Şimdi bu bütçelerin nereye harcanacağına kim karar veriyor bugün açısından baktığımızda? Belediye başkanı karar veriyor ve belediye meclisi karar veriyor. Şimdi oysa ki bu paralar halkın, emekçilerin vergileri. O zaman bu vergilerin nereye harcanacağını, nasıl harcanacağını da o yöredeki insanların karar vermesi gerekir. Öncelik olarak nereye harcanacak? Hangi ihtiyaca harcanacak? Yani 5 yıl boyunca 10 defa aynı kaldırımı söküp yapan belediyeler var. Bu paraları müteahhitlere aktarmak üzere yapıyorlar. İşte ağaçlar dikiyorlar, söküyorlar, tekrar yeni ağaçlar dikiyorlar. Parkları söküyorlar, yeni parklar yapıyorlar. Sürekli yenilenen, sürekli rant yaratılan alanları görmek söz konusu. Bazı ihaleler kağıt üzerinde yapılıyor. O işlerin yapılmadığını görüyoruz. Yani sadece yapıp yıkmak değil. Diyor ki ben 1 milyon tane ağaç diktim diyor. Gidin sayın diyor. Yani sayamazsınız. Hani bu ya da şurada falanca yolu yaptım diyor. Gidiyorsunuz orada yol yok yani. Şimdi toplu ulaşım meselesi. Yani bugün açısından İstanbul gibi ya da birçok kentte çok ciddi problemler. Milyonlarca araç, işte özel tekerlerin ürettiği araçlar işte sokaklarda trafiği kilitliyor. Bizim için raylı sistemse öncelikle bu raylı sistemin olup olmayacağına halkın karar vermesi, onun kendi ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi. İstanbul gibi bir kent ya da başka kentler açısından da bu söylenebilir. eğitim sistemi bütününe taşımalı yani. Yani öğrenciler o 2 saatlik yolda gidiyorlar yani eğitimi görebilmek açısından. Oysa ki her öğrencinin taşımalı eğitim sisteminden değil, bulunduğu mahallede en yakın gidebileceği bir okulun yapılabilmesini sağlamak. Kreşler de dahildir bu işin içerisine. Emekçi semtlerindeki insanların kültür hayatını sürdürebilecekleri sinemasının, tiyatrosunun, konserlerin yapılabileceği olanakların sağlanması. Bugün açısından işte eğer İstanbul gibi bir kentte herhalde hani sinema, tiyatro, kent emekçilerine çok uzak işler bunlar. Belki de 5 yıl gitmedi yani sinemaya, tiyatroya gitmediği insanlar var. İşte bütün bunlar aslında bir yerel yönetim anlayışı açısından halktan yana mı yoksa sermayeden yana mı bir yerel yönetim anlayışı var söz konusu. Bunun gerçekleşmesi için biz çalışmalarımız sürdürüyoruz. Bizim anlayışımız bu yönde.
Peki biraz daha toparlarken şunu da soralım. Sonuç ne olursa olsun 1 Nisan'da işçi ve emekçileri ne bekliyor sizce?
14 ve 28 Mayıs seçimlerine gidersek burjuva partilerinin temel şeyi şu olmuştu. Sermaye partilerinin özellikle Millet İttifakı'nı söylüyorum. Yani biz 14 Mayıs'ta Erdoğan'dan kurtulacağız. Bu yönetim anlayışından kurtulacağız. Parlamentoda çoğunluk sağlayacağız. Halkımız gelsin bize oy versin. Gerisini düşünmesin. Ondan önceki seçimlerde de aynı şeyi yaşamıştık. Şimdi de bu propaganda yapılıyor. Yani bizim yerel yönetimlerimize, bizim belediye başkanlarımıza oy verirseniz yoksulluk da ortadan kalkacak, sağlık sorunlarınızı da çözecek, eğitim sorunlarınız çözülecek gibi gibi bir sürü vaat var ortada. Bunların olmayacağı çok açık. Yani 1 Nisan'da ne halkımız yoksulluktan kurtulacak, ne bu tek adam iktidarının baskısından kurtulacak, ne ekonomi düzelecek, ne emeklilerimiz insanca yaşayacak, ne de iş cinayetlerinin önüne geçilecek, ne de kadın cinayetlerinin önüne geçilecek, ne de çocuk istismarının önüne geçilecek. Bütün bu sorunlar devam edecek. O zaman yapmamız gereken işçi sınıfımıza güveneceğiz, halkımıza güveneceğiz, kadınlarımıza, gençlerimize güveneceğiz, kendi mücadelemize güveneceğiz ve 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin demokratikleşmesi için, Türkiye'nin insanca yaşanır bir ülke olabilmesi için, işçilerin, emekçilerin insanca ücret alacakları, insanca çalışma koşullarının yaratılacağı bir düzen için birleşmek ve ortak bir mücadeleyi sürdüreceğimiz bir altyapıyı, bir zemini oluşturmamız gerekiyor. Erdoğan çok açık ki bu seçimden galip çıkarsa zaten hani bir başka programı muhtemelen hayata geçirecek. Çıkmadığı koşullarda da kendisi açısından mutlaka alternatifler vardır. Dünden beri bazı tartışmalar var. İşte Meral Akşener'in artık hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, başkanlık sistemi bu ülke için önemlidir demeye başladığı koşullarda parlamenter sisteme geriye dönüşe gerek yok derken aslında kapalı kapılar arkasında muhtemelen bazı tartışmalar, bazı görüşmeler, bazen bazı şeyler konuşuluyor çıkarmak gerekir buradan. Burada anayasanın değiştirilmesi, Cumhurbaşkanlığının 3 dönem üstte seçilmesi, belki de sınırsız seçilebilmesinin yol yöntemlerini arayıp bulmaya çalışacaklar. Burada da esas olan dediğim gibi biz demokrasi güçleri olarak, meslek örgütleri olarak, sosyalist partiler olarak bütün bunların karşısında ihtiyaç olan neyse, taleplerimiz neyse bunların etrafında bir mücadeleyi başlatarak esas olarak bu düzenden hesap soran, taleplerimiz için mücadele eden ve taleplerimizi kazanmaya dönük bir çalışmanın içerisinde olmamız gerekir. Çünkü hemen bir ay sonra biliyorsunuz seçimden sonra 1 Mayıs işçi sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele Dayanışma Günü var. O zaman 1 Mayıs'ın sermayenin ve iktidarın her türlü saldırılarına karşı bir mevzi haline getirebilir miyiz? Bunu konuşup tartışmamız lazım. Yoksa ne mevcut burjuva partilerden ne de bu iktidarın bugüne kadarki uyguladığı politikalarından geriye dönmesini beklemek hayalcilik olur. yığınları pasivize etmek olur. Yani onları mücadeleye çekmemek olur eğer böyle bir tutum içerisinde olursak. Esas olan bir mücadelenin örgütlenmesi.
Peki çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar diliyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, gündem özelin sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.